Ayrım 8.
Şayet bu, yeryüzündeki bütün insanlığı içine alacak şekilde genelleştirilerek ele alınacak olursa, bunların tam da Kali Yuga'nın şartları ile uyuştuğu görülmektedir. Buna göre, içinde bulunduğumuz dönem karanlık ve kargaşa dönemidir. Dipnot, bu çağın başlangıcı Kitab-ı Mukaddes sembolizminde, Babil Kulesi ve dillerin karışmasıyla temsil edilmektedir. Çok mantıklı olarak cennetten düşüş ve tufanın ilk iki çağın bitişine tekabül ettiğini düşünebiliriz. Ancak gerçekte İbrani geleneğinin başlangıç noktası Manvantara'nın başlangıcına tekabül etmez. Unutmamak gerekir ki çevrimsel çağlar farklı düzlemlerde uygulanabilmektedir ki bu dönemlerin süreleri birbirinden farklı olabilir. Öyle ki bazen birbirine çeşmiş vaziyette de bulunabilirler ki bu ilk bakışta içinden çıkılamaz gibi görünse de bir takım karmaşıklıklar arz edebilir. Bu mesele ise ancak mütekabil geleneksel merkezlerin hiyerarşik ast-üst düzeni dikkate alınarak çözülebilme imkanına sahiptir. Bu dönemin özelliği gereğince söz konusu dönem boyunca inisiyatik bilgi gizlenmiş olmalıdır. Tarihi diye nitelendirilen antikitedeki, oysa bu tarih söz konusu dönemin başına kadar bile ulaşmamaktadır. Sırların, mister ve bütün halklarda var olan gizli örgütlerin sahip oldukları bu özellikleri bu durumdan kaynaklanmaktadır. Dipnot, Hristiyanlık öncesi, 6. yüzyıldan önceki dönemle ilgili olaylarla ilgili tarihçilerin kesin bir tarihi kronoloji ortaya koymalarının hemen hemen imkansızlığı konusunda gerektiği gibi dikkatin çekilmediği herhalde söylenemez. Bu örgütler, hakiki bir geleneksel doktrinin hala mevcut olduğu her yerde etkin bir inisiyasyon sunmaktadırlar. Ancak şayet bu doktrinin ruhu sadece zahiri temsillerden ibaret olan sembollere hayat vermeyi keserse, bu durumda söz konusu organizasyonlar sadece birer gölge mesabesinde etkin olabilirler. Buysa birçok nedenden ötürü dünyanın manevi merkeziyle her türlü bilinçli ilişkinin kesilmiş olması nedeniyledir. Bu da geleneğin kaybedilmesinin en hususi anlamıdır. Bu durum özellikle yüce merkezle doğrudan ve etkin bir ilişki içerisinde olmayı kesen şu ya da bu tali merkezlerle alakalıdır. Demek ki biz burada daha önce de belirttiğimiz gibi gerçekten kaybolan bir şeyden çok gizlenmiş bir şeyden bahsetmemiz gerekmektedir. Zira o herkes için kaybolmamıştır. Çünkü ona hala bütünüyle sahip olanlar mevcuttur. Durum böyle olunca başkalarının da bunu bulma imkanı vardır. Yeter ki gereği gibi araştırmasını bilsinler. Yani niyetleri öyle bir şekilde yönelmeli ki karşılıklı etki ve tepkiler kanunu gereğince uyandıracağı uyumlu titreşimler sayesinde onları yüce merkezle etkin manevi bir iletişime sokabilir. Dipnot, bu ifade Taoist doktrinden ödünç alınmıştır. Diğer yandan biz burada Arapçada tam karşılığı en niyet olan kelimenin tam karşılığı anlamında niyet, entansiyon kelimesini kullanmaktayız ki genellikle bu şekilde tercüme etmekteyiz. Zaten bu tercüme kelimenin Latince etimolojisine de uygunluk arz etmektedir. Intendere'den bir yere doğru yönelme, tendre. Bu söylediklerimiz İncil'deki şu ifadeleri tam olarak tercüme etmemize imkan vermektedir. Arayın, bulacaksınız. İsteyin, elde edersiniz. Vurun ve kapı size açılacaktır. Burada tabii olarak daha önce doğru niyet ve iyi niyetle ilgili yapmış olduğumuz açıklamalara göndermede bulunmak gerekmektedir. Zira buradan hareketle şu formülün açıklamasını zahmetsizce elde edebiliriz. Pax in terra hominibus bonae voluntatis. Zaten geleneksel formların tamamında niyetin yönelişinin sembolik bir temsili vardır. Burada ayin anlamındaki bir yönelişten, oryantasyon ritüel bahsetmekteyiz. Gerçekten de bu yönelişte hakiki bir manevi merkeze doğru bir yöneliş olur ki, bu her ne olursa olsun daima alemin merkezinin gerçek bir suretidir. Dipnot, İslam'da bu yönelme, kıble, bir bakıma niyetin maddileşmesidir. Hristiyan kiliselerinin yönleri ise çok farklı bir durumdur ve esas itibariyle aynı fikre dayanmaktadır. Ancak Kali Yuga'da ilerledikçe gitgide kapanan ve gizlenen merkezle birleşme daha da zorlaşmakta, aynı zamanda zahiri birer temsilleri olan tali merkezler de zaman geçtikçe daha da nadir bulunmaktadır. Dipnot, burada tabii ki söz konusu olan sadece nispi bir tezahürdür. Zira bu tali merkezlerin bizzat kendileri aşağı yukarı Kali Yuga'dan itibaren kesin bir şekilde kapalıdır. Oysa bu dönem bittiğinde geleneğin tekrar yeniden bütünüyle tecelli etmesi gerekmektedir. Zira bir öncekinin bitimiyle başlayan her manvantara, aynı zamanda yeryüzü insanlığı için ilk hale geri dönüşü zorunlu kılmaktadır. Dipnot, burada söz konusu olan biten çevrimsel döneme nispetle semavi Kudüs'ün tezahürüdür ki, başlayacak olan döneme göre ise yeryüzü cenneti ile aynı şeydir. Bunu daha önce Lezoterizm de Dante'de açıklamıştık. Avrupa'da düzenli organizasyonlar vasıtasıyla merkezle kurulmuş olan bilinçli ilişkilerin tamamı günümüz itibariyle kopmuş vaziyettedir. Bu durum birçok asırdan beri böyledir. Zaten bu kopuş bir anda gerçekleşmiş olmayıp peş peşe gelen birçok evreden sonra olmuştur. Dipnot, aynı şekilde daha geniş bir bakış açısına göre burada ilk merkezden uzaklaşmada insanlık için dereceler mevcuttur. İşte farklı yugaların ayrımı da bu derecelere tekabül etmektedir. Bu evrelerin ilki 15. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. Başka bir yerde şövalye tarikatlarına ilişkin belirtmiş olduğumuz şeylerden de anlaşılacağı üzere, onların başlıca rollerinden biri de Doğu ile Batı arasında iletişim sağlamaktır. Bu iletişimin gerçek boyutu ise burada söz konusu edilen merkezin en azından tarihsel dediğimiz dönemlerde daima doğuda olarak tasvir edilmiş olmasıdır. Bu arada tapınak tarikatı ya da daha sonraları alacağı isimle gülhaççılık bu iletişimin devamını sağlamaya devam etmiştir. Ancak bu durum daha sonraları biraz daha belirginsizleşmiştir. Dipnot, yine aynı konuda tekrar Lezoterizm de Dante adlı çalışmamıza göndermede bulunmak mecburiyetinde kalacağım. Zira burada bu iddiayı doğrulayacak bütün tespitlerde bulunduk. Rönesans ve Reform yeni bir kritik döneme işaret etmişlerdir. Nihayet Saint-Yves'in belirttiğine göre tam kopma, 30 yıl savaşlarına son veren 1648'deki Westfalia anlaşmaları ile aynı tarihe rastlamaktadır. Oysa çok ilginçtir ki birçok müellif tam da 30 yıl savaşlarından sonra gerçek gülhaççıların Asya'ya çekilmek üzere Avrupa'yı terk ettiklerini belirtmektedirler. Bu konuyla ilgili şunu da hatırlatmak isteriz ki Agartha'nın en içteki çemberde yer alan mensupları gibi gülhaç müntesiplerinin adedi de 12 idi. Nitekim bu durum söz konusu yüce merkezin suretinde teşkil edilmiş olan manevi merkezlerin tamamında ortaktır. Bu son evreden itibaren etkin inisiyatik bilginin deposuna hiçbir batı organizasyonu gerçekten sahip olamamıştır. Hatta Swedenborg, kaybedilen kelamın artık Tibet ve Tataristan bilgeleri arasında aranması gerektiğini açıklamıştır. Diğer yandan, Ann-Kathrin Emmerich, Peygamberler Dağı diye adlandırdığı ve aynı bölgelerde yer aldığını belirttiği gizemli bir yere dair bir müşahedeye, vizyon, nail olmuştur. Buna ayrıca Bayan Blavatsky'nin bu konuyla ilgili olarak gerçek anlamına hiçbir zaman vakıf olamadığı, çok dağınık bir takım bilgilere sahip olduğunu da eklemeliyiz. Ondaki büyük beyaz loca fikrine de bu sebep olmuştur ki, biz bunu Agartha'nın değil bir sureti, olsa olsa bir karikatürü olarak isimlendirebiliriz. Dipnot, burada yaptığımız tespitleri anlayanlar, bizim neden bugün batıda gün yüzüne çıkan birçok sözde inisiyatif kuruluşları dikkate almamızın imkansız olduğunu da anlarlar. Bunlardan hiçbirisi sıkı bir imtihana tabi tutulduğunda en ufak bir düzenlilik, regülarite ispatında bulunamazlar. 9. Omphalos ve Betiller. Bay Ossendowski'nin naklettiğine göre, alemin hükümdarı Hindistan ve Siyam'da eskiden birçok defa görünmüş ve bir oğlağın üzerinde oturmak suretiyle elindeki altın bir elma ile halkı takdis etmiş. Özellikle bu detay bilgi, Saint-Yves'in oğlak ve boğa çevrimi ile ilgili söyledikleriyle mukayese edildiğinde daha da önem kazanmaktadır. Dipnot: burada Vedik Agni ile kuzu sembolü arasındaki ilişkiye dair daha önce yapmış olduğumuz imayı burada hatırlatmak isteriz. L'Ésotérisme de Dante 1957 baskısı sayfa 69-70. L'homme est son devenir selon le Vedanta sayfa 43. Hindistan'da koç Agni'nin taşıma vasıtasını temsil etmektedir. Diğer yandan Bay Ossendowski birçok kez Rama kültünün hala Moğolistan'da var olduğuna işaret etmektedir. Demek ki burada birçok oryantalistin dediğinin aksine Budizm'den farklı bir şey söz konusu. Diğer yandan bize aktarıldığına göre Ram çevriminin hatıraları hala Kamboçya'da varmış. Bu bilgiler bize o kadar olağanüstü geldi ki bunu burada aktarmayı düşünmedik. Burada bunu sadece bir hatırlatma babından aktarmış oluyoruz. Çok daha ilginç olan diğer bir yönse, yeryüzü cennetindeki dört nehire tekabül eden dört adet nehirin üzerinden aktığı bir dağın üstündeki oğlak ile ilgili Hristiyan sembolizminde sayısız temsiller vardır. Dipnot: burada Yuhanna'nın vahiy kitabında bahsedilen yedi mühürle kapatılmış olan kitabın üzerindeki kuzu temsillerini hatırlatmış olalım. Tibet Lamaizmi de aynı şekilde gizemli yedi mühre sahiptir ve biz bunun çok tesadüfi bir şey olduğuna inanmıyoruz. Oysa biz Kali Yuga'nın başlamasından önce Agartha'nın başka bir adı olduğunu belirtmiştik. Bu isim Paradesha'dır ve Sanskritçe'de yüce uzaklıktır ve bazen de alemin kalbi diye de isimlendirilmektedir ki bu durum tam da manevi merkeze tekabül eder. İşte Kildanilerin Pardes ve Batılıların da Paradi, cennet olarak telaffuz ettikleri kelimenin kökeni bu isimdir. Bu kelimenin gerçek anlamı da budur. Bu ise bizim daha önceleri burada söz konusu edilen şeyle şu ya da bu şekilde İbrani Kabalasındaki Pardes'in aynı şey olduğunu belirtmemizin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Diğer yandan kutup sembolizmine dair daha önceki açıklamalarımıza da atıfta bulunmak suretiyle yeryüzü cennetindeki dağ ile hemen hemen bütün geleneklerde çeşitli suretler altında mevcut olan Kutup Dağı'nın aynı şey olduğunu fark etmek daha da kolay olmaktadır. Burada daha önce zikrettiğimiz Hindulardaki Meru'yu, Perslerdeki Alborj'u, Batı'daki Graal efsanesindeki Monsalva'yı, ayrıca Araplardaki Kaf Dağı'nı ve her ne kadar uzaktan da olsa Yunanlılardaki Olympus Dağı'nı hatırlatabiliriz. Dipnot: Kaf Dağı ile ilgili olarak ona ne yerden ne de denizden ulaşılamayacağı aktarılmaktadır. Labil Berri ve Labil Bahri. Ayrıca daha önce Monsalva ile ilgili olarak söylenenlere bakınız. Bunun dışında bir de Evliya Dağı, Cebel el Evliya diye de bir ismi vardır ki, Ann-Catherine Emmerich'in Peygamberler Dağı ile bir yakınlık kurulabilir. Bunlardaki ortak özellik, yeryüzü cennetinde olduğu gibi sıradan insanların ulaşamayacağı ve bazı çevrimsel evrelerin sonunda insanlığın tamamını etkileyerek altüst eden yıkımlardan ırak bir yerde bulunmalarıdır. Bu bölge gerçekten de yüce uzaklıktadır. Hatta bazı Veda ve Avesta metinlerinde bu yer başlangıçta kutupta yer almaktaydı. Nitekim kavramın kelime anlamı da budur. İnsanlığın yeryüzü tarihindeki farklı evrelerinden hangisinde bulunursa bulunsun, o sembolik anlamda daima kutupta yer almaktadır. Zira o, esas itibariyle her şeyin etrafında devrimini tamamladığı sabit mihverle temsil edilmektedir. Nitekim dağ, Kali Yuga'dan önceki alemin merkezini temsil etmektedir. Yani bu dönemlerde bir şekilde zahirdi ve henüz daha yer altında değildi. Yani yerleşik düzenin bir çeşit altüst olmasına sebep olacak özel şartların ortaya çıktığı, karanlık çağın dışındaki normal durum diyebileceğimiz bir durumdaydı. Ayrıca şunu da eklemek gerekir ki, çevrimsel kanunlara ilişkin durumların yanında, dağ ve mağara sembollerinin her birinin bir varlık nedeni vardır. Ve bunların her ikisinin birbirini tamamlayıcı bir özellikleri vardır. Dipnot, bu tamamlama birbirinin ters iki farklı yöne bakan iki üçgendir ki, bu da Süleyman'ın mührüdür. O aynı zamanda mızrak ve kupaya da benzetilebilir ki, bundan ve buna denk başka birçok sembolden daha önce bahsetmiştik. Dahası mağara bizzat söz konusu dağın içerisinde ya da hemen onun altında olarak düşünülebilir. Antik geleneklerde alemin merkezini temsil eden daha başka semboller de vardır. Bunlar içerisinde belki de en önemlilerinden bir tanesi de Omphalos'tur. Omphalos ki bu hemen hemen bütün halklarda bulunur. Dipnot, W. H. Rocher 1913'te yayınlanmış olan Omphalos adlı bir eserde bu konuyla alakalı farklı toplumları içine alan oldukça külliyatlı bir doküman toplamıştır. Ancak bu sembolün söz konusu toplumların yeryüzüne ilişkin fikirleriyle alakalı olduğu şeklinde bir fikre sahip olmakla hata etmiştir. Zira ona göre yeryüzünün satında var olan bir merkezdir söz konusu olan ki bu düşünce meseleyi olabilecek en kaba bir anlayışla anlamaktır. Çünkü böyle bir düşünceye sahip olma, sembolizmin derin anlamına ilişkin tam bir cehalet sonucu olabilir. Bundan sonraki açıklamalarımızda M.J. Lott'un Revue des Etudes Anciennes'de Temmuz-Eylül 1915 yayınlanan L'Omphalos chez Le Celte adlı çalışmasından bir takım bilgiler kullanacağız. Yunanca bir kelime olan Omphalos, ombilik anlamına gelmektedir ve aynı zamanda merkez olan, hatta özellikle de tekerleğin merkezi anlamına da gelir. Sanskritçe'de Nabhi kelimesi bu tür farklılıklara sahiptir. Ayrıca Kelt ve Cermen dillerinde aynı kökten türeyen Nab ve Nav formlarında kelimeler de mevcuttur. Dipnot, Almanca'da Nabe kelimesi mihver ve Nabel kelimesi ise göbek anlamına gelmektedir. Ve bu son kelime de genel olarak merkez ve orta anlamına gelmektedir. Yunanca'daki Omphalos kelimesiyle Latince'deki Umbilicus kelimesi basit farklılıklarla aynı kökten türemişlerdir. Diğer yandan Galua dilinde Nav ve Naf kelimeleri başkan anlamına sahiptirler ve Tanrı için bile kullanılır. Demek ki burada merkezi ilke fikri ifade edilmektedir. Dipnot, Rigveda'daki Agni, yeryüzünün göbeği diye isimlendirilmiştir ki, bu da aynı fikre dayanmaktadır. Svastika, daha önce de belirttiğimiz gibi sık sık Agni'nin bir sembolü olarak kullanılır. Merkez kelimesi zaten çok ayrı bir öneme sahiptir. Zira teker her yerde rotasını sabit bir nokta etrafında tamamlayan alemin sembolüdür ve bu nedenle de svastika ile mukayese edilebilir bir semboldür. Ancak svastikada tezahürü temsil eden çevre çizilmemiştir. Öyle ki sanki doğrudan doğruya merkeze dikkat çekilmektedir. Svastika alemin bir sureti değildir, aksine o aleme nispetle ilkenin hareketidir. Omfalos sembolü sadece belli bir bölgenin merkezine yerleştirilebilirdi. Bu bölge coğrafi bir merkezden çok manevi bir merkezdir. Bununla beraber bazen her ikisinin bir arada bulunduğu da olmaktadır. Ancak şayet durum bu son belirtilen şekilde olursa, bu noktanın söz konusu bölgede ikamet edenler için o yerin alemin merkezinin görünür sureti olarak kabul edilmiş olması nedeniyledir. Ve aynı zamanda bu halka ait geleneğin söz konusu halkın zihniyetine ve varlık şartlarına en uygun bir form içerisinde ilk geleneğin bir uyarlamasıdır. Genellikle Delf tapınağındaki Omphalos bilinmektedir. Bu mabet gerçekten de antik Yunan'ın manevi merkeziydi ve bunun doğruluğunu gösterecek açıklamalar üzerinde fazla durmadan şunu belirtmek isteriz ki, söz konusu yerde yılda iki defa Amfiktyonlar konseyi toplanmaktaydı. Dipnot: Yunanistan'da başka merkezler de vardı ancak daha çok özellikle Eleusis ve Samotras gibi sırrilerin mister inisiyasyonuna tahsis edilmişlerdi. Oysa Delfler Helenik kolektivitesinin tamamını doğrudan ilgilendiren bir sosyal role sahipti. Bu konsey Helenik halkların tamamının temsilcilerinden müteşekkildi ve bu toplantı söz konusu halkların aralarındaki yegane etkin bağıydı. Bu bağın gücü özde geleneksel oluşundan kaynaklanmaktaydı. Omphalos'un maddi temsili genelde kutsal bir taştı ve buna çoğu zaman Betil adı verilmekteydi. Bu isimlendirme ise İbranice'deki Beit El yani Tanrı'nın evi kelimesinden başkası değildi. Bu ismi Yakup rüyasında Tanrı'nın kendisine tecelli ettiğini gördüğü yere vermiştir. Ve Yakup rüyasından uyanır ve der ki, "Muhakkak Tanrı bu yerde ve ben bunu bilmiyordum." Ve Yakup korktu ve dedi, "Bu yer ne kadar da korkutucu. Bu Tanrı'nın evi ve göklerin kapılarıdır." Ve Yakup sabah erkenden kalkar ve başına yastık yaptığı taşı alır ve onu bir sütun gibi diker ve onun tepesine yağ döker, onu takdis etmek için. Ve bu yere Beit El adını verir. Ancak bu yerin ilk adı Luz idi. Dipnot: Tekvin 28 bölü 16'dan 19'a.